Ayrım 24.
Zaman ve mekan ile şartlanan analitik bulguların evrensel geçerliği olamaz. Kendisi tarihçi olmadığı gibi uluslararası ününü de konjonktür teorisine borçludur. Fakat konjonktürle ilgili ampirik araştırmalarında kullandığı fikri çerçeve tarihçilerinkiyle aynıdır. Tarihçi yöntemin Fransa ve İngiltere'deki izleyicileri, kapitalizmin ve sanayileşmenin gelişmesine ilişkin araştırmalarla tanınmış. Tarihçi okul, geride miras olarak iktisat tarihi araştırmalarına geniş ilgi bırakmıştır. Bu anlamda izleyicisi her ülkede bulunur. B. Yöntem farkından Lesefer'in reddine. Tarihçi okulun klasik okuldan yöntem farkı, aynı zamanda politik uygulama alanında çok farklı sonuçlara varmalarına yol açmıştır. Gerçekte klasik okulun yöntemiyle beraber toplum felsefesi, iktisat politikası ve iktisadi analizin geçerliği konusundaki görüşleri de tartışılmıştır. Klasik öğreti her toplumda tabii düzen bulunduğu görüşünden hareket etmiştir. Eğer her toplumda tabii düzen varsa, toplumlarda iktisadi düzenin işleyişini gösteren kanunların evrensel geçerliliği olacak demektir. Bu geçerlilik zaman ve mekan boyutlarından bağımsız olarak söz konusudur. Toplumsal kurumlardan bağımsız olan iktisat kanunları fizik kanunlarına benzetilebilir. Varsayımları geçerli oldukça bu kanunlar da evrensel geçerli olacaktır. Klasik öğretinin bu görüşüne karşı tarihçi okul, toplumsal kurumların zaman ve mekan içinde değişik, dolayısıyla iktisat teorisinin ancak göreceli olduğunu söyler. Şartlar değişik oldukça bu kanunların geçerliği söz konusu olamayacaktır. Bu bakımdan mantıki tutarlılığı olsa da evrensel geçerliliği olmayan kanunlar koyacak yerde, geniş iktisat tarihi araştırmalarıyla insanlığın iktisadi denemesindeki değişmenin incelenmesini istediler. Klasiklerin soyut yöntemine karşı tarihsel olguların araştırılmasına dayanan tümevarım yöntemini önerdiler. Ayrıca tarihçi okul, klasik öğretinin yaptığı bazı varsayımları kabul etmedi. Bireysel davranış güdüsü olarak kişisel çıkarın varsayılması bunların başında geliyordu. Güdülerinin çok çeşitli, çok farklı olduğunu söylüyorlardı. Fakat bu eleştirinin Marx'ın ileri sürdüğü klasik okulun kapitalizmi, insanlık tarihinin geçici bir aşaması olarak görmediği, çağlarının burjuva ruhunu her çeşit topluma genelleştirdiği eleştirisiyle ilgisi yoktu. Kurumların göreceliği üzerinde bu denli durdukları halde kapitalist sistemin geçiciliğinden şüphelenmemişlerdi. Karşı çıktıkları sadece Smith ve Ricardo'nun para kazanma güdüsüne atfettikleri önemli. Ayrıca tarihçi okul klasiklerin makine gibi işleyen toplum görüşüne karşı organik görüşü ileri sürüyordu. Toplumun bireylerin tek tek toplamı olmaktan ayrı organik bir varlığı vardı. Bu yaklaşım bütün toplumsal yaşantının anlaşılması için geniş kapsamlı bir toplum bilim disiplinini gerektiriyor, tek tek toplumsal bilimlerin önemini azaltıyordu. Ancak bu yaklaşım sonra terk edildi, yerini ayrıntılı tarih araştırmalarına bıraktı. Tarihçi okulu klasik öğretiden ayıran yöntem farkı, iktisat politikası alanında farklı sonuçlar çıkarabilmeleri imkanını verdi. Eğer tabii düzen ve bunu açıklayan mutlak nitelikte iktisat kanunları yok da, iktisadi düzen, zaman ve mekan içinde farklar gösteriyorsa, toplumsal kurumlar göreceli ise, devlet bunları değiştirmek amacıyla iktisadi hayata müdahale edebilir demekti. Tabii düzenin varlığı iddiası nasıl lesefere götürüyorsa, bunun yatsıması da devlet müdahaleciliğine götürdü. Nitekim Alman tarihçi okul mensupları genellikle devlet müdahaleciliğini iktisat politikasının temeli olarak kabul etti. Hatta bir bölümü liberalizmin sol bir eleştirisini temsil etmekteydi. Potansiyel olarak ihtilalci bir nitelik taşısa da bu akım hiçbir zaman buna dönüşmedi. Toplumda tabii düzene bağlı tabii uyum bulunduğu reddedilince toplumlar arasında çıkar uyuşması olduğunun dolayısıyla serbest dış ticaret teorisinin reddi olağandı. Nitekim tarihçi okul mensupları sürekli gümrük koruması yanlısı oldular. Alman tarihçi okulu kısmen Alman romantizminden kaynaklanmaktaydı. Bireyci olmayan eğilim burada aranabilir. Okulun geliştiği 19. yüzyılda kapitalizm de süratle ilerlediği için radikal anlamda sisteme karşı olmamıştır. Aksine klasik öğretiye Alman düşüncesinin bu tepkisi toplumsal tutuculuğa dönüşmüştür. Ancak gerek Almanya'da gerekse Fransa ve İngiltere'de toplumsal şartların incelenmesini, toplumsal kanunların çıkarılmasını teşvikte bu okulun önemli payı olmuştur. 2. Tüm dengelimci, soyutlayıcı yöntemin reddi. ABD'de kurumcular. A. Kurumcu düşüncenin temel nitelikleri. Nasıl Alman tarihçi okulu 19. yüzyılda klasiklere, sonra da marjinalistlere karşı çıktıysa, ABD'deki kurumcular da 20. yüzyılın başından itibaren neoklasiklere karşı çıktılar. Bu gruptan ilk düşünürler büyük ölçüde tarihçi okulun etkisi altında kalmıştır. İktisadi kurumların incelenmesine büyük önem verip hiçbir zaman iktisadi düzenin işleyiş teorisini kurmadılar. Bir düşünce akımı niteliğiyle en etkili 1929 Büyük Dünya Bunalımını izleyen dönemde oldular. Etkilerinin 1970'li yılların sonuna kadar Keynesgil teori, bunu izleyerek de monetaristler karşısında azalmasına başlıca iki neden gösterilebilir. Birincisi inceledikleri konuların yaygın kabul bulan teorilerini kuramamalarıdır. İkincisi kendi içlerinde bağdaştırılması zor dört ayrı akıma bölünmüş olmalarıdır. Kurumcu düşünce akımı ABD'nin felsefeye yaptığı özgün katkı olan pragmatizmden kaynaklanır. Felsefi kaynağı ve iktisat politikası için vardığı sonuçlar Alman tarihçi okulundan farklı olsa da liberal öğretinin yöntemini eleştirmesi, yöntem eleştirisinin aşağı yukarı aynı konulara yönelmesi bakımından buna yakındır. ABD'de oldukça geniş bir izleyici kütlesi olsa da bunlar içinde önemlilerin sayısı azdır. Yöntem eleştirisinden kapitalizmin eleştirisine geçen T. Veblen, istatistiği kurumcu düşünce tarzına uygulayarak konjonktür dalgalarını araştıran W. J. Mitchell, iktisadi insancıllaştırma yolundaki çalışmalarıyla günümüzde tanınan J. K. Galbraith bu arada sayılabilir. ABD dışında İsveçli G. Myrdal, Fransız F. Perot diğer önemli isimlerdir. Kurumcular pragmatik felsefeyi uygun bir yöntemle denemeyi esas kabul eder, gelenekleri eleştirir, reformu destekler. Çalışmalarında sistemli teoriler kurmak yerine gelenekleri, davranışları, kurumları incelerler. Nasıl tarihçi okul tarih araştırmalarıyla iktisat kanunlarının evrensel olmadığını ortaya koymaya çalıştıysa, bunlar da gelenekler, davranışlar ve kurumların incelenmesinde benzer bir amaç gütmüştür. Amaçları mutlak olanın altından göreceli olanın, mekanizmanın altından yapıların, iktisadi olanın altından toplumsal güçlerin ortaya konmasıdır. Bu incelemeleri bazen Veblen'de olduğu gibi yerleşmiş toplum kurumlarının acı bir eleştirisine yol açmıştır. Aynı şekilde nasıl Alman tarihçi okulunun yöntemi devlet müdahalesini kabule yönelttiyse, kurumcular da mutlak iktisat kanunlarının varlığını reddedince devlet müdahaleciliğini ve birçoğu yol gösterici planlamayı kabul eder. Gerçekten kurumcular da tıpkı onlar gibi ABD'de toplumsal kanunların çıkarılmasında büyük ölçüde etkili olmuştur. Fakat bu akım 1940-50'lerde önemini kaybetmiştir. Günümüzde ancak birkaç önemli isimle yaşamaktadır. B. Yöntem eleştirisinden kapitalizmin yergisine, Veblen. ABD toplumunun ve ekonomisinin en çalkantılı döneminde yaşayan Veblen'de, neoklasik okulun yöntemini her alanda eleştiriden, Marx'ı andırırcasına kapitalizmin ve kurumlarının eleştirisine kadar geniş bir alan bulmak mümkündür. Alman tarihçi okulu yandaşları gibi Veblen'de bireysel davranış güdüsü olarak kişisel çıkarın gösterilmesine karşı çıkmıştır. İktisat teorisinin insanları zevk-zahmet hesabı yapan yaratıklar saymasını gerçek dışı buluyordu. Çağdaş ruh bilim bireylerin alışkanlıklarla, içgüdüsel eğilimlerle yöneltildiğini gösterirken, iktisat teorisinin faydacı felsefenin zevk-zahmet denklemini kabulü, yanlış bir ruh bilim kullandığını göstermekteydi. Alman tarihçi okulu klasik iktisadın mutlak kanunlarına, toplumsal kurumların göreceliğiyle karşı çıktı. Veblen'de iktisadı statik olmakla, iktisadi olayların değişmezliğini kabul etmekle suçladı. Veblen'e göre bunlar evrimci görüşü anlamamıştı. Bunun için tabii normal gibi genetik görüşe aykırı kavramları kullanıyorlardı. Değişmeye yer bırakmayan tabii ücret, normal değer ve benzeri kavramlarla toplumun evrimini ihmal ettiklerini ortaya koyuyorlardı. Geleneksel iktisadın temelinde maddi çıkar olduğu için insan önemini kaybetmiş, tabii kanun teorinin temelinde olduğu için de toplumdaki evrim ihmal edilmişti. Mantıki bakımdan tutarlı kanunlar kurmuş olsalar da gelenekçi iktisatçılar sınai gelişmenin gerçeklerini görmemişti. Bu mantıki sistem kaynağını insan dünyasından almamıştı. Gerçekten iktisadın insanı göz önünde tutması, kaynağını insandan alması gereği bütün kurumcularda ortak düşünceyi oluşturur. Veblen içinde yaşadığı kapitalist toplumu yer yer Marx'ta görüldüğü kadar dahi takdir etmemiştir. İş adamı toplumunu yaratmak için ekonominin katlanmak zorunda olduğu büyük etkinsizlik ve ziyanı anonim şirketlerin yapısını incelerken anlatır. İsmi ön planda anılan iktisat teoricilerinden çok önce klasik anlamda rekabetin bulunmadığını, firmalar arası fiyat savaşlarını ve bunun getirdiği israfı görmüştür. Tekeller tahlillerinin merkezi olmuştur. Tekellerin üretimi sınırlayıcı politikasının makineli üretim süreciyle bağdaşmayacağını, kapitalist toplumun iç çelişkilerine çözüm yolu olarak az gelişmiş ülkelere karşı saldırgan politika izlediklerini ileri sürmüştür. Böylece gelenekçi iktisadın toplumsal uyumu Veblen'de yerini toplum içi ve ülkeler arası çıkar çatışmalarına bırakmıştır. Liberal öğretiyi ve kapitalizmi yermesine, ciddi bir düşünür olarak Marx'ı takdir etmesine rağmen Veblen, Marx'ın sistemini de eleştirmiş, bununla da bağdaşamamıştır. Toplumun parçalı evriminin, değişiminin gerekli ve mümkün olduğunu kabul etmiş, kapitalist sistemin yıkılacağı görüşünü paylaşmamıştır. Marx'tan farklı olarak yeni davranış tarzları için gerekli gördüğü dayanışmayı aydınlarda ve teknisyenlerde aramıştır. C. Teorinin reddi, istatistiğin konjonktür dalgasının tahliline uygulanması ve iktisadi planlama. Mitchell. Mitchell, Veblen'in öğrencisi sıfatıyla hocasının kurumcu düşüncesinin istatistiki uygulamasını gerçekleştirmiştir. Asıl tanındığı alan, konjonktür dalgalarının geniş istatistiki tahliliyle kurduğu konjonktür modelidir. Bu çalışması, temeli para olan kapitalist ekonomideki nicel değişmeleri anlamak için devresel ve uzun dönemli iktisadi hareketleri incelemeye, ancak bu bilgiler sayesinde toplumsal denetim uygulanabileceğine inancından doğmuştur. Konjonktür dalgalarının anonim şirketlerin hakim olduğu, makineli üretime geçmiş, üretim sürecini kar gayesinin güttüğü, temeli para olan ekonomiye özgü bir olay olduğunu, tıpkı Marx ve Schumpeter gibi görmüştür. Keynes'ten önce gelenekçi teoriyi, parayı sadece mübadele aracı diye kabul ettiği için eleştirmiştir. Önceden kurulmuş bir teoriye dayanarak konjonktür dalgalarını incelemeyi reddettiği için ilgili olabilecek bütün iktisadi değişkenleri, fiyatlar, üretim, kredi hacmi ve benzeri derin bir istatistiki araştırmaya tabi tutması Mitchell'ın izlediği yöntemin temelini oluşturur. Vardığı sonuç, hiçbir konjonktür dalgasının diğerine benzemediği, her birinin nedeninin ayrı olduğudur. Fakat her birinde bulgularına göre genişleme evresine karlılığı artıran bir olay nedendir. Bu evrede talep artarken fiyatlar ve satış maliyetlerden daha süratle arttığı için karlılık yükselir. Genişleme evresini elverişli ürün, yeni bir dış piyasa veya teknik buluş gibi karlılık artışına yol açan herhangi bir olay başlatabilir. Olayın etkilediği sanayi dallarından genişleme, ham maddeler ve tamamlayıcı sanayilere, perakende ticarete intikal eder. Bu süreçte fiyatlar yükselirken bazı fiyatlardaki gecikmeler karlılığı arttırmakta rol oynar. Fakat genişleme ilerledikçe artan faiz hadleri ve diğer maliyetler, artan sabit masraflar ve biriken borçlar karlılığı düşürür. Kriz bir önemli firmanın çöküşü, kıt tarımsal ürün veya önemli bir politik olayla ortaya çıkar. Depresyonda faiz haddi ve fiyatlar düşer. Borçlar, stoklar birikirken zayıf firmalar tasfiye olur. Fakat sonunda tekrar yatırımı uyaracak biçimde karlılık yükselir. Bu açıklama iktisadi hayatın endojen ve egzojen etkenlerle devresel iniş çıkışını gösterir. Mitchell'ın istatistiki araştırmaları daha sonraki ekonometrik tekniklere ve fark denklemlerine öncülük etmiştir. Uygulama alanında izleyicileri konjonktür dalgaları, milli gelir, milli muhasebe ile ilgili istatistiki araştırma yapanlardır. Konjonktür dalgalarının belirli düzenle tekrarı Mitchell'ı banka reformuna, kamu harcamalarının dengeleyici etken olarak kullanılabileceğine, iktisadi planlama gereğine, yani devlet müdahaleciliğine götürmüştür. 1929 Büyük Dünya Depresyonu ve New Deal programı da iktisadi planlamaya inancını arttırmıştır. İktisatla ilgisinin ahlaki yönü açıktır. 1920'lerde devrimci sayılacak bir davranışla işsizlik sigortası kurulmasını önermiştir. Ücret indirimlerini depresyona karşı önlem sayan gelenekçi teoriye karşı Keynes'ten önce bunun değil depresyonu önlemek aksine refahı geciktireceğini belirtmiştir. Yöntem farkından Mitchell de laissez-faire'den çok farklı bir iktisat politikasına varmıştır. D. Politika teorisinin iktisada uygulanması ve kamu müdahalesi. Galbraith. Kurumcu akım 1950'lerden sonra ABD'de zayıflamış olsa da iktisada insanı getirmek yolundaki çalışmalarıyla Galbraith bu akımın etkili bir sözcüsü sayılabilir. Galbraith'ın gelenekçi, klasik ve neoklasik teori konusundaki fikirleri üzerinde uzun boylu durmayı gerektirecek kadar ilginçtir. Geleneksel bilgelik diye nitelendirdiği teorik sistemler konusunda şöyle diyor. Bu fikirleri yaratan adamlara çok saygım olsa da iktisadın temel fikirlerini hiç önemsemiyorum. Sayfa 15. Toplumsal bilimlerin en üst düzeyinde eski gerçeği yeni bir biçimde söylemeye çok değer verilir. Önemsiz eleştiriler de pek benimsenir. Ayrıntı üzerinde hararetli tartışmalar, genel çerçevenin doğruluğuna yönelen eleştirileri yersiz bulup bir tarafa itmeyi sağlar. Ayrıca genel kabul bulan fikirler zamanla tartışmalardan yararlanarak gittikçe işlenmiş hale gelir. Bunların geniş literatürü, hatta bir efsanesi vardır. Öyle ki savunucuları eleştiricilerin geleneksel bilgeliğin inceliklerini kavrayamadıklarını söyleyebilir. Şüpheciler eskiden yeniye çabucak geçmek eğilimleri dolayısıyla saf dışı bırakılırlar. Sayfa 19. Geleneksel bilgeliğin düşmanı fikirler değil fakat olayların gidişidir. Çünkü bunlar kendini yorumlamak zorunda olduğu dünyaya değil de seyircilerinin o dünya hakkındaki görüşlerine uydurur. Geleneksel bilgelik öldürücü darbeyi, modası geçmiş fikirleri bir olayı çözümlemekte yetersiz kaldığı zaman yer. Dünya ile ilişkisini kaybetmiş fikirlerin eninde sonunda kaderi budur. Sayfa 22. Galbraith, gelenekçi iktisat teorisinde kullanılmayan kavramları iktisada getirmiştir. Bu kavramların ABD toplumuna uygulanmasından laissez-faire'le bağdaşmayan iktisat politikasına varmaktadır. Örneğin politika teorisindeki güç veya toplumsal denge gibi gelenekçi teoride yeri olmayan kavramlar, Galbraith'te kamu müdahalesi gereğinin temelinde yatar. Güç sorununu şöyle açıklar. Tam rekabet piyasalarında fiyat üretici ve tüketici için veri olduğuna göre, fiyata veya üretim miktarına firmaların hakim olmasının doğurduğu güç söz konusu değildir. Fakat kapitalizmin ileri aşamasında piyasalar oligopolleştikçe firmalar güç sahibi olurlar. Buna rağmen Amerikan ekonomisi yine tatminkar bir düzenle işleyebilir. Bir nedeni üretim tekniğinin çok ilerlemesi, oligopollerin de teknik değişmeyi uygulamakta başarılı olmasıdır. Çünkü diğer firmalardan önce yeni tekniği uygulayabilen firma, karını arttırma olanağına sahiptir. Rekabet şartlarının aksaması bu bakımdan bir trajedi değildir. Bu kez J. Schumpeter ile aynı görüşü paylaşmaktadır. Ayrıca oligopol kendini sınırlayıcı güçler de doğurmuştur. Güçlü satıcılar karşısında güçlü alıcılarla malzeme satıcıları, güçlü sendikalar vardır. Böylece A. Smith'ten beri iktisadi faaliyetin kendiliğinden düzenleyicisi sayılan rekabet, ki devletin düzenleyici müdahalesine karşı tek yoldur, ortadan kalkmıştır. Fakat tipik çağdaş piyasanın az sayıda satıcısını sınırlayıcı fiili güç, rekabet şartları altındaki alıcı değil, güçlü alıcılardan gelmektedir. Karşı koyucu gücün en berrakça görüldüğü yerde, en fazla gelişmiş olduğu emek piyasasıdır. Sayfa 126. Eğer karşı koyucu güç ekonominin her tarafına yayılırsa, iktisadi gelişmeye de hizmet eder. Fakat kapitalizm bu yapısıyla kendiliğinden optimal şartları sağlayamaz. Devletin piyasa müdahalesi gereklidir. ABD kapitalizminin diğer bir problemi olarak Galbraith toplumsal denge üzerinde durur. ABD üretilmesi gereken mallar için muazzam bir üretim olanağına sahiptir. Toplum üretim problemini çözebilecek güçtedir. Ne var ki özel kesimin üretip sattığı mallar bakımından bolluk toplumu izlenimi uyandırsa da kamu hizmetleri çok yetersiz kalmaktadır. Oysa özel kesimin üretip sattığı mallarla kamu hizmetleri birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Daha çok sayıda otomobilin daha fazla park yerine ihtiyaç göstermesi gibi. Bu iki kesimin arz ettiği mallarla hizmetler arasındaki dengesizlik bir toplumsal dengesizliğe yol açmaktadır. Diğer bütün kurumcularla Galbraith toplum üretim sorununu çözebilmiş olsa da bölüşüm sorununu çözememiş olduğu düşüncesini paylaşır. Önerdiği bölüşüm düzelmesi kamu hizmetlerinin arttırılması yoluyladır. Üretimle gelir arasındaki bağı koparmaktır. Üretim sorununu çözmüş olan ABD toplumu için işsizliği de pek önemsemez. Toplum işsizlik yaygınlaşsa dahi iktisadi güven sağlayabilir. Efektif talep işsizlere tam ücret seviyesini karşılayan ödemelerle yüksek tutulabilir. Galbraith'ın sefalet ve eşitsizliği tabii olay sayan veya sınırlı milli gelirin bölüşümünde sınıflar arası çatışma gören, sırasıyla klasik öğretiden ve Marx'tan çok uzakta olduğu açıktır. Üretim sorununu çözen kapitalist toplumun henüz çözmemiş olsa da gerekli müdahalelerle diğer bütün sorunlarını, bölüşüm ve işsizlik, çözebileceğine inanır. Galbraith'ı bu iyimser sonuca götüren çağdaş ABD kapitalizminin büyük üretim olanakları, Baran ve Sweezy gibi çağdaş Marksistlerce tekelci kapitalizmin bu olanakları kullanma yöntemi dolayısıyla eleştirilmiştir. Ancak Galbraith başta ABD kapitalizmin yapısındaki değişmeler ve bunun doğurduğu sorunların Keynes'in getirdiği iktisat politikası araçlarının yetersizliğinin bilincindedir. Piyasanın görünmeyen eli, yerini güçlü alıcılarla satıcılara ve sendikalara bırakınca kapitalizmde planlama sistemi ortaya çıkmıştır. Dev şirketlerde artık kapital sahibi hissedarlar değil, teknisyen yöneticiler kararlara egemendir. Güç bunların elinde olunca ücret artışlarına direnme gereği de yoktur. Çünkü kar maksimumlaşması amaç olmaktan çıkmıştır. Maliyet artışını kendileri ödeyecek değildir.